Ayrım 21, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 188. Rıfat misafirinin barın dibine doğru bir yerde beklediğini görünce ona doğru yürüdü. El sıkıştılar. Subay ona içki ikram etti. "Bu akşam şansın nasıl gidiyor?" diye sordu. "Oynadın mı?"
"Benim yerime oynuyorlar."
"Öyleyse onların şansına." Subay bar iskemlesinden kalkıp salonun bir köşesine doğru yürüdü. Rıfat'ın da kendisini takip etmesini istedi. Barda içenlerden ayrı bir yere konulmuş olan masalardan birine oturdular. "Rıfat, biraz endişeli görünüyorsun," dedi. "Öyleyim, yine o lanet olası otomobil kazası yüzünden." Bu otomobil kazası İstanbul-İzmir karayolu üzerinde 3 Kasım 1996 tarihinde saatte 180 km hızla giden bir Mercedes'in Susurluk yakınlarında bir kamyonun arkasına çarpması olayıydı. Mercedes'te bulunan sağcı terörist örgüt bozkurtlardan olup çeşitli cinayet ve Fransa'da uyuşturucu kaçakçılığından aranan ve yine uyuşturucu işiyle ilgili olarak gözaltında tutulduğu İsviçre hapishanesinden kaçan bir tetikçi ölmüştü. Abdullah Çatlı profesyonel bir katildi ama kaza yerinde yapılan polis araştırmasında üstünde o zamanki İçişleri Bakanı Mehmet Ağar tarafından imzalanmış bir silah taşıma ruhsatı çıkmıştı. Arabanın arka koltuğunda onun yanında ölen adam da PKK'ya karşı kurulmuş olan ve Osman'ın çalıştığı örgütün kurucuları arasında yer alan bir zattı. Kazada canlı olarak kurtulan tek kişi Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi'nden bir Kürt milletvekiliydi. O da Osman gibi Güneydoğu Anadolu'da yüzlerce köye sahip bir aşiret reisiydi. Ve yine Osman'ın yaptığı gibi PKK'ya karşı kullanılmak üzere yüzlerce korucu vermişti. Bu garip kaza ölen üçüncü kişinin bir manken olmasıyla daha garip bir hal almıştı. Türk parlamentosu bu kazayı araştırmak üzere bir komisyon kurmuşsa da hükümet en önemli delilleri saklamış, araştırma dışı bırakmıştı. Buna rağmen Türk hükümetinin PKK ile olan savaşta uyuşturucu ticaretiyle haşır neşir olanlarla böyle gizli ilişkiler içinde bulunması herkesin gözü önüne serilmişti. Bu vesileyle İçişleri Bakanlığı ile uyuşturucu tacirler arasındaki ilişkiler ikinci defa ortaya çıkmış oluyordu. 1993'te JITEM, yani Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele mensuplarından Cem Ersever adında bir binbaşı, bakanlığın PKK'ya karşı yürüttüğü işlerden birine sızmayı becermiş, hatta Türk ile İran hükümet temsilcileri arasında yapılan ve bazı seçilmiş uyuşturucu kaçakçılığına göz yumma konusunda anlaştıkları toplantıya şahit olmuştu. Bu bilgiyi sonunda binbaşı hayatıyla ödemişti. 23 Aralık 1993'te herhangi bir resmi rapor verme imkanı bulamadan öldürülmüştü. İstihbarat subayı içkisinden bir yudum aldıktan sonra Rıfat'a elindeki Daily News adlı gazeteyi göstererek "Bu gazeteyi okur musun?" diye sordu. "İngilizce bilmem ki," diye cevap verirken subayın üç parçalı lacivert elbisesinin ceketinin cebine bir şey bıraktığını hissetti. "Onların hesabına çalışan bir kız var. Dobra Becit adı. Bu da onun resmi. Baş belası bir şey. Komisyon raporundan uzak tuttuğumuz bazı şeyleri karıştırmaya başladı. Bulduklarını gazetede yayımlayacakmış. Başımıza epey dert açabilir. Amerikalılar bu gazeteyi İncil okur gibi okuyor." Rıfat karşısındakinin bundan sonra söyleyeceklerini anlamış bir edayla başını salladı. "Başına bir kaza gelirse hepimizin işine yarayacaktır."
"Nerede oturuyor?"
"Burada, Taksim'de. Ömer Paşa Caddesi 34 numarada. İş çabuk bitirilmeli. Bulduklarını gazeteye vermeye fırsat vermemeliyiz. Bu hizmetin altında kalınmayacağını biliyorsun herhalde."
Rıfat kadehindekinin yarısını bir yudumda tepesine dikti. Natasha'ların oynadığı rulet masasına bir göz attı çaktırmadan. Resmi çevrelerin minnettarlığından daha kıymetli başka şey yoktu şu dünyada.
"Tamam," dedi, "benim vekiller ne yapıyor onlara bakayım ben."
Dişlerini ortaya çıkaran bir şekilde gülümseyerek arkadaşının elini sıkıp rulet masasına doğru yürüdü.
Natasha'lar 40 yıllık kumarbaz coşkusuyla kendilerini oyuna vermişti. Kazandıkları zaman Alaska'daki nehirde kocaman bir somon balığı yakalamış avcının çığlıklarına benzer çığlıklar atıyor, el çırpıyorlardı. Kızlar aralarında Rıfat'a da yer açtılar. Yüzlerinde bize dokunma gibilerden bir tebessüm vardı. Şimdi bizi bırak, seni daha sonra çok daha memnun ederiz der gibiydiler. Endişe etmeye lüzum yoktu. Rıfat'ın şu anda çok daha önemli işleri vardı. Onu tamamlamadan kızları alıp yukarı çıkmaya niyeti yoktu. Elini cebine sokup arkadaşının koyduğu resmi çıkarıp baktı. Kimseye fark ettirmemeye çalışıyordu. Yalnız baş kısmını gösteren renkli bir vesikalık fotoğraftı bu. Genççeydi, belki 30'ların başında. Kızılımsı sarı saçları, mavi gözleri vardı. Pek Türk tipi değildi. Belki ailesi Selanikli olabilirdi, Atatürk gibi. Yüzünde açık masum bir ifade vardı. Hala insanlara inanan, aksi ortaya çıkmadıkça insanlara güvenen tipte bir kızdı. Resmi yeniden cebine sokarken talihsizliğe bak diye düşündü. Saatine baktı, ikinci randevusuna 10 dakika daha vardı. Natasha'lar onu unutmuş, dönen topun heyecanına kapılmışlardı. O gün öğleden sonra Laleli'de yaptığı tur aklına geldi. Sözüm ona disco diye geçinen Paradise Inn adındaki adi bir bara da uğramıştı. Barmen Osman ailesinin himayesindeki tepe köyüne yakın köylerin birinden gelen bir gençti. Kulaklarını açık, ağzını sıkı tutmasını biliyordu. Bu yüzden Osmanlar pek beğenirdi bu delikanlıyı. Rıfat'a sık sık bara gelen bir Nijeryalı'dan bahsetmişti. 5 kilo eroin alıcısı olduğunu söylüyordu. Barmen hiç anlar görünmemişti adamın sözlerini. Nijeryalı'nın 5 kilo malın bedeli olan 42.500 doları ödeyebileceğini ihtimal vermiyordu. Paranın 1/3'ünü ödeyip sırra katlem basacak bir tipteydi. Rıfat düşünceli hareket ettiği için barmeni kutlamıştı ama şu anda başka şeyler geliyordu aklına. Nijeryalı'nın 5 kilo eroinin bedelini ödeyebileceği bir başka yol olabilirdi. Natasha'larına gülümseyerek yeni randevusuna doğru yürüdü. Kızlar gittiğinin bile farkına varmamıştı. İkinci randevu Türkiye'deki 425 tır firmasından birinin sahibi olan bir zattı. Bu adam bir kamyonla başlayarak Avrupa Sovyetler Birliği, Suriye ve Lübnan'da faaliyet gösteren 1000'den fazla kamyon işleten bir şirket haline gelmişti. Avrupa'daki en büyük nakliye filosu olarak Avrupa'ya yiyecek maddesi taşır, dönüşte ülkede üretilmeyen maddeleri getirirdi. Avrupalı gümrük ve polis memurları gülerdi bu işe. O kamyonların daha çok uyuşturucu taşıdıklarını bilirlerdi. Rıfat'ı görmeye gelen daha çok Almanya, Hollanda ve Fransa'da faaliyet gösteren 50 kamyonluk bir filonun sahibiydi. Bir yıldan beri Osmanlılar eroin sevkiyatı için bu filoyu kullanıyordu. Rıfat'ın adamı olan güveni her gün biraz daha artıyordu. Buna rağmen malı kamyoncuya teslim ettikten sonra batıya doğru hangi yoldan nereye gideceğine, kamyonu kimin kullanacağına dair hiçbir bilgi verilmezdi kendisine. Bu tamamen nakliyecide kalacak şeylerdi. Rıfat'ın ısmarladığı viskiyi yudumlarken nakliyeci demek 180 çift Blue Jean sevkiyatı hazır diye mırıldandı. Kendi aralarındaki şifreye göre bir çift Blue Jean 1 kilo esrar anlamına geliyordu. Evet, pazartesi gecesi size teslim edilecekmiş. Nereye gidecek? Amsterdam'a, her zamanki yere. Nakliyeci 50'lerinde tıknaz, bugünkü mevkiine kamyon şoförlüğünden gelmiş bir adamdı. Saçlarından ne kalmışsa iyice ağarmıştı, kırmızı yüzlüydü. Dişleri yıldızlar gibi pırıl pırıldı. Rıfat viski yudumlarını ağzında çalkalar gibi şöyle bir dolaştırırken dişlerinin sesini duyar gibi oluyordu. Tamam dedi, bir sorun yok. Bir yıldır Federal Express firmasının Atlantik'in öte yanına evrak taşıması gibi rahatça Amsterdam'a eroin taşıyor, hiçbir sorun çıkarmıyordu. Saat 10'da bankada buluşuruz öyleyse. Rıfat başını salladı. Malın nakli sırasında güvenlik altında olabilmesi için Rıfat'ın geliştirdiği bir sistem vardı. Malı nakliyeciye teslibinden sonra gideceği yere teslimine kadar olan sorumluluk tamamen nakliyeciye geçiyordu. Bunun bir tek istisnası vardı. Şayet herhangi bir polis müdahalesi olursa kaybedilen malın külfeti Osmanlılara ait olacaktı. Salı günü iki adam Bebek'teki Türk Ticaret Bankası'nda çift anahtarlı bir kasa kiralayarak müşterek bir hesap açacaktı. Rıfat kasaya nakit olarak nakliye ücretinin karşılığı 180 kilo mal için 180 bin dolar koyacaktı. Kamyoncu paranın yanına kapalı bir zarf bırakacaktı. Bu zarfın içinde malı taşıyacak tırın plaka numarası ile şoförün adı bulunacaktı. Herhangi bir şey olur da polis veya gümrükte mala el konursa, zarfın içindeki bilgiye dayanarak yakalanan malın gerçekten Osmanlılara ait olup olmadığı ispat edilecekti. Rıfat adamın poposuna vurarak yanından ayrıldı. Nefesi beş adımlık yerde duran sütü bile kesecek kadar kötü kokuyordu. "Teslim saatini pazartesi günü bildiririm." diyerek vedalaştılar. Natasha'lar kendilerinden geçmiş bir halde hala rulet masasındaydılar. "Rien ne va plus kızlar" diye aklından geçirdi nakliyecinin elini sıkarken. Washington'daki Dallas havaalanından Londra'ya hareket eden 918 sefer sayılı United Airlines uçağının tekerlekleri pistten yükselirken 30 dakikalık bir gecikmeyle hareket etmiş oluyordu. Uçuş yüksekliğine ulaştıktan sonra Jim Duffy kemerini açarak koltuğuna rahatça yerleşti. Amerikan hükümetinin sistemine göre devlet memurlarının Atlantik ötesi uçuşlarda vatandaşların çoğu gibi ekonomi sınıfında gitmesi gerekirdi. Ancak büyükelçilik veya daha üst seviyeye ulaşmışlar ile uzun uçuştan rahatsız olabilecek derecede sakat olanlar için istisna tanınabiliyordu. Jim Duffy'nin sol dizi 1985 yılında Parrot Beak'teki harekatta Sovyet yapısı bir roketten fırlayan şarapnelle önemli şekilde yaralanmıştı. Ama evvela o bölgede olmaması lazım gelirdi. Casey Siyah mensuplarının Afganistan-Pakistan sınırından uzak durmalarını emretmişti. Moskova için Afgan mücahitleriyle birlikte savaşa karışmış bir Siyah mensubunu esir alıp televizyona çıkararak bütün dünyaya yaymak kadar büyük başka ne zevk olabilirdi? Ama öte yanda Duffy biliyordu ki düşman ateşi karşısında kendisini de tehlikeye atmaktan kaçan bir insan mücahitler nazarında bir türlü etkisini kaybedecekti. Duffy ne yapabilirdi bu durumda? Bir dereceye kadar temsil ettiği şeye karşı adamların saygısını kaybetmemek için onları ölüme tek başına gönderebilir miydi? Casey'in emirlerini dinlemeyerek Afgan mücahitleri gibi giyinip onlarla birlikte sınırın kuzeyine gitmişti. Yaralandıktan sonra mücahitler onu hemen Pakistan sınırı içindeki eğitim kamplarından birine götürmüştü. Orada kazara patlayan bir el bombasından yaralandığını söylemişlerdi. Birkaç yıl oynatamadığı sol dizi sızım sızım sızlamıştı. Bu sebeple örgütün doktoru ona bir üst sınıfta uçma hakkı vermişti. Şimdi dizi bir balerininki kadar sağlam ve çevik hale gelmişti. Ama doktor arkadaş göz kırparak uçuş vizesini onaylamıştı. Birlikte çalışacakları için Dea'dan Mike Flynn'in de aynı sınıfta uçması için yaptıkları başvuru da kabul edilmişti. Hostes ikisinin arasındaki küçük servis masasına iki kutu fındık koyarken, "Beyefendiler yemekten önce bir içki arzu ederler miydi?" diye sordu. Duffy niye olmasın diye güldü. Bol buzlu ve sodalı bir İskoç. İkincisinin zahmetinden kurtulmak isterseniz duble de yapabilirsiniz. Tabii size diyet ajanına sordu. Flynn bir an düşündükten sonra bana da diyet kola lütfen diye cevap verdi. Duffy arkadaşını süzdü şöyle bir. Flynn nerelisin sen? Worcester, Massachusetts. Duffy o bölge hakkında bildiklerini hatırlamaya çalıştı. Ha dedi, dinciler sen onlardansın galiba. Evet, oldu balası cizvitlerin entelektüel katılığına hayranımdır. Aman Allah'ım diye düşündü Duffy, diyet kola, cizvitlerin entelektüel katılığı. Bu adam bu seyahat boyunca gülüp eğlenmeye uygun değil galiba. Bari birlikte çalışmanın prensiplerini şimdiden tespit etsek. Örgütün uyuşturucuyla mücadele merkezinde çalışma hoşuna gidiyor mu diye sordu. Deya'daki işinden oldukça farklı olmalı. Aramızda kalacak, merak etme.
Biraz farklı tabii ama yavaş yavaş sizin usullerinizi benimsemeye başladım.
Ya biz bazen kanun adamlarının yollarından biraz farklı yollara saparız.
Ağzından bu laflar çıktıktan sonra Duffy'nin kendisi bile bunun ne yollara çekilebileceğinden dolayı pişman olmuştu.
Biraz farklı ne demek? Esrarengiz desene diye güldü Flynn. Daha doğrusu karmaşık. Ama kabul ediyorum, politik bir eğitim bu başlı başına.
Ne gibi?
Bizde ya da olaylara siyah ve beyaz olarak bakarız. Yani suç var mı yok mu diye. Sizin tarafta gerçekleri yeni öğrenmeye başladım. Uyuşturucu trafiğine karşı savaştaki limitlerimize göre hareket etmeyi öğreniyorum.
Yani ne demek istiyorsun?
Mesela eroin trafiğini ele alalım. Bu konuda işi hızlandırmakla görevlisin. Pakistan ve Afganistan topraklarında olup biten her şeyi anlattılar sana, tamam mı?
Duffy başını salladı.
Benim kadar sen de biliyorsun ki Sam amca Pakistan İstihbarat Servisi'nin ciklet alıp satar gibi uyuşturucu alıp satan subaylarla dolu olduğunun farkında. Buna karşı ne yapabiliriz? Cehennemin dibine kadar gitsin hepsi. Niye? Çünkü ISIL'in adamları bizim oyunlarımıza katılmaya hazır da ondan. Mesela Mir Amal Kamsi'yi gece yarısı gizli bir havaalanında bir Amerikan askeri uçağına atıp Langley'in kapısının önünde öldürülen siyahlı iki adamın katili olarak mahkeme önüne çıkarılmak üzere buraya getirilmesi nasıl olurdu? Papa kürtaja ne kadar izin vermezse böyle bir olaya uluslararası hukuk da o kadar izin vermez.
Duffy benim İskoç nerede kaldı diye bakınırken tamam dedi. O adamlar olmasaydı Dünya Ticaret Merkezi'ndeki bombanın faili Remzi Yusuf'un yakalanıp mahkeme huzuruna çıkarılması da mümkün olamazdı. Yapacak bir şey yok. İçinde yaşadığımız dünyanın gerreği bunlar. Allah'ın cezası bir uyuşturucu satıcısı veya ajanlarından birini öldürürse ne yapacaksın? Bir gece karanlık bir köşede kıstırdığın zaman kanuni haklarını sayıp bir avukat tutmasını mı söyleyeceksin? Laf, tevkife karşı koyup kaçmaya çalışıyor olur. Kanuni haklarını saymaya vakit kalmadan durdurulması gerekir bir an evvel.
Bu arada hostes gelmiş koltuğun içindeki masayı çıkarıp yemek servisi hazırlığına başlamıştı.
Siyah ajanlarını öldüren herkesin peşine düşeriz, nerede olurlarsa olsunlar. Günün birinde Beyrut'taki istasyon şefinize işkence yaparak öldüren Mugniye adındaki eşşoğlunu da ele geçireceğiz elbet. Avukat olarak kimi tayin edeceğini sormakla mı vakit kaybedeceğimizi sanıyorsun?
Hostesin önüne koyduğu İskoç'tan bir yudum alıp birkaç fındık attı ağzına. Neyse, sana gösterdiğim o kesitler hakkında ne düşünüyorsun?
Bay Harmia'nın Tahran'daki arkadaşlarına kazık atmak üzere olduğu sonucuna varmamak mümkün değil. İstanbul'daki adamıyla konuşurken ağzından çıkan "Merak etme, ben Tahran'dakileri idare ederim" lafı iyice açık.
Ben de aynı fikirdeyim. Sence İstanbul'daki adam Tahran'a telefon edip her şeyin yolunda olup olmadığını mı öğrenmek istedi dersin? Bu etrafı telaşa vermiş olamaz mı?
Gayet tabii, Scotland Yard'daki adamlardan Harmia'nın konuştuğu telefondan yapılan konuşmaların tam bir listesini istemeliyiz. Kimsenin takip edememesi için o numarayı kullanıyor olabilirdi.
Doğru düşünüyorsun, İngiliz dostlarımız benim aslında Deya'dan olduğumdan şüphe ederler mi dersin?
İngilizler o kadar aptal değildir. Anladıklarında ilişkilerimiz ne yola girer bilemiyorum.
Flynn'e İranlıların elindeki 3 nükleer silah hakkında bilgi verilmemişti. Onlara her şeyi açıkça anlatmak zamanı gelebilir. Burada başka ulusal çıkarların bahis konusu olduğunu söylemek gerekebilir.
Jim, sana bir soru sorayım. Samimi olarak bu uyuşturucu konusunda ne düşünüyorsun? Yani topluma ne yolda etki yapıyor?
Bak, şunu açıkça ifade edeyim de aramızda herhangi bir yanlış anlama olmasın. Ben aslında bu uyuşturucu ve onu kullananlara hiç önem vermiyorum. Bu adamlar zayıf, kendi başını belaya sokmuş, ondan sonra da kendilerine yardım edelim diye bize yalvaran tiplerdir. Kendilerini ölüme sürüklemek istiyorlarsa bırak gitsinler. Onlar temizlenince toplum da daha iyi olur.
Flynn arkasına dayanarak koladan büyük bir yudum aldı. Duffy'nin reaksiyonu onu şaşırtmamıştı. Daha doğrusu böyle bir şeyi bekliyordu.
Bu türlü bir olayı şahsen yaşamamış orta sınıf bir Amerikalı'dan tipik reaksiyonuydu bu davranış.
Londra'da ne kadar kalırız dersin diye sordu. Hiçbir fikrim yok. Hemen dönelim diye de telaş etmiyorum. Senin acelen var mı?
Yok, senden özel bir şey isteyebilir miyim?
Ne gibi?
Oradayken bir saatini verir misin bana? Göstermek istediğim bir şey var.
21. ayrımın sonu. Sayfa 196.